Ayrım 7. Evreninki mi, Özal'ınki mi? Erbil Tuşak. Sayfa 84. Jobs okulmuştur diyecekler. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nın insan haklarından sorumlu yardımcısı Richard Schiffer, Özal'ın adalet bakanlarından birinden duyduklarını bilenlere soruyordu. Necat Erdem. Mamak özel askeri cezaevinde A blokta bulunan 52 hücrede 6 yıldan beri yaşamından koparılarak siyasal düşmanlarıyla birlikte kalmaya zorlanan tutuklulara ilişkin bir iddiayı gündeme getiriyor, karıştır barıştır yönteminin insan onuruyla bağdaşmadığını söylüyordu. Özal'ın Adalet Bakanı gevrek gevrek gülüyor, 6 yıl süren tutukluluk olur mu? 6 yıl süren tecrit uygulaması olsun diye ustalarını kıskandıracak bir yalan söylüyordu. Schiffer elindeki 62 kişilik listeyle bakanın karşısına yeniden dikiliyor, açık bir dille yalan söylüyorsunuz diyordu. Bakan yüzü hiç kızarmadan ulusal çıkarlardan söz ediyor, işi pişkinliğe vuruyordu. Amerikalıların yardımıyla 1986 yılında tecritler boşaltılıyor, koğuşlar dolduruluyordu. Bakanın yalanına dayanak olacak önlem alınmıştı. Tecrit hücrelerinin adı değiştirilmiş, tecrite tecrit denilmesi yasaklanmıştı. 1984 yılının ortalarına kadar 4'er kişinin kaldığı 2x2 metre büyüklüğündeki tecritlerin adı emirle koğuş yapılmıştı. Siyasal karşıtlarıyla birlikte yaşamaya zorlanan sol görüşlü sanıklardan Bünyamin Kahraman, Hamza Engeloğlu, Ulvi Oğuz, Mehmet Katlandur ve Melih Pekdemir uğradıkları saldırılar sonucu yaralandılar. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Schiffer'in elindeki 62 kişilik listede adı bulunanlardan 26'sına süresiz tecrit uygulaması yapılıyordu. Yani 1980 yılının sonbaharından beri 6 yıldır tek başına yaşamaya da mahkum edilmişlerdi sanki. Bunlar ya söylediklerini unutuyor ya da sürekli yalan söylüyorlardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden bir sanığın sorgulama sırasında kıçına cop sokulduğunu anlatan milletvekiline Özal'ın Adalet Bakanı yerinden müdahale ediyor, söylenecek yeni yalanlara, yatsınacak yeni savlara kılıf hazırlıyordu. Değerli arkadaşlarım, yurt dışında olup bitenleri biliyorsunuz, aleyhimizde çevrilmek istenen dolapları biliyorsunuz. Bize tevcih edilen en ağır itham işkencedir. Ama ne hazindir ki parlamentosu ile, hükümeti ile, milletvekilleri ile bu iddiaları çürütmeye çalışan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bir milletvekili arkadaşımız çıkıyor, jobs okulmuştur diye iddiada bulunuyor. Batılı görünüp batılı olamadıkları için batıdan gelecek eleştiriler konusunda hep ürkek davrandılar. ANAP'ın liberal kanadının önde gelen isimlerinden İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder, kürsü özgürlüğünü hiçe sayarak bu kürsüden işkence olduğunu söyleyenler Türkiye'nin dış itibarını zedeliyor diyordu 9 Mayıs 1985. İşkence iddialarını siz bakanınızı Vural Arıkan da söyledi Sayın Bakan. ANAP sıralarından gürültüler, otur yerine sesleri. Sorumluluk duygusu ile konuşuyorum. Bu sözlerin tutanaklardan çıkarılmasını istiyorum. O zaman siz de sorumlu olun Sayın Bakan. Şimdi ne olacak bakın değerli arkadaşlarım. Avrupa Konseyi'nde veya başka toplantılarda karşımıza çıkacaklar. Sizin parlamenterleriniz cops okulmuştur dedi diyecekler. ANAP Mardin Milletvekili Necat Erdem, insan haklarına aykırılıkları çok kolay unutması nedeniyle Batı'nın gözünü boyamak için 1991 yılında oluşturulan Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi de oldu. Özal'ın Adalet Bakanı 1985 yılı başında söylediklerini kolayca unutuyor, yıl sonunda 5138 güvenlik görevlisinin işkence suçlamasıyla yargıç karşısına çıkarıldığını söylüyordu. Bir yıl önce de Mardin cezaevini gördüğünde utandığını söylemiş ama onu da çok çabuk unutmuştu. 30 Ocak 1984. Tek ayak üstünde. Çevresinden yalan duvarları yükselen bir siyasal ortamda insan haklarını savunmak, korumak gittikçe güçleşiyordu. Akılcı bir önermenin tersine Özal'ın sivil yönetimi, insan hak ve özgürlükleri konusunda evrenin askeri yönetiminden daha çok yalan üretiyordu. Kendi siyasal yazgısının Margaret Thatcher ile benzeştiğini söyleyen Özal, İngiltere Başbakanı'nın yalana başvurmadığını nereden bilebilirdi ki? Türkiye'ye döndükten sonra Özal, Thatcher ile yaptığı görüşmelerde insan hakları konusuna hiç değinilmediğini söylüyordu, yine tek ayak üstünde. Lordlar Kamarası İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Lord Albury'ye yazdığı mektupta Margaret Thatcher hiç de aynı şeyi söylemiyordu oysa. 5 Şubat tarihli Sayın Özal'ın ziyaretine ilişkin mektubunuz ve Türk Barış Derneği üyelerinin tutukluluk durumuna gösterdiğiniz yakın ilgi için teşekkür ederim. Biz de Barış Derneği üyelerinin kaderleriyle yakından ilgileniyoruz ve bu sorunu Türk hükümeti ile temaslarımızda gündeme getiriyoruz. Özellikle 17 Şubat'ta hapisteki 12 kişiden sadece 6'sının salıverilmiş olması bizi fazlasıyla üzmüştür. 10 Mart'taki duruşmada 6 kişinin de serbest bırakılmasını bekliyoruz. Geçen hafta Sayın Özal ile görüşürken insan hakları konusuna da girdim. Kendisi de bu konuda sağlanacak ilerlemenin önemini kavramış gözüküyordu. Barış Derneği ve sendika davalarının çok ağır ilerliyor olmasından duyduğunuz endişeyi ben de paylaşıyorum. Thatcher'ın Albury'ye gönderdiği mektup böylece sürüp gidiyor. İki başbakan arasında Türkiye'deki insan hakları konusunun görüşülmediği yalanı açığa çıkıyordu. Özal İngiltere seyahatinde insan hakları sorunuyla ilgili BBC muhabirinin bir sorusuna yine tek ayak üstünde yanıt verdi. Uluslararası Af Örgütü'nün Bayan Thatcher'a bir dosya sunduğu belirtiliyor. Bunun Bayan Thatcher'la yapacağınız görüşmelerde bir engel oluşturacağını düşünüyor musunuz? Sanmıyorum. Bir defa zaman sınırlarının doğru olarak tanınması zorunludur. Biri, bizim seçimle iktidara geldiğimiz 1983'ten sonraki dönemdir. Diğeri, 1980-83 arasındaki askeri müdahale dönemidir. Şu anda hapiste bulunan 175 kadar güvenlik görevlisi vardır. Bu nedenle 1980-83 arasında bile sistemli işkence yapıldığı şeklinde herhangi bir şey söz konusu değildir. 1983 sonrasında böyle bir mesele zaten yoktur. 18 Şubat 1986. Öteki özgürlükler bir yana, yalan söyleme ya da tek ayak üstünde konuşma özgürlüğünün olması, bu hakkın kullanılabilmesi yetiyordu kimi insanlara. Özal yüzüne vurmuyordu ama aslında Thatcher yalan söylüyordu. Bu kadın gazetede okumuyor muydu? Barış Derneği komünizm propagandası yapıyor, disk komünistlerden mali yardım alıyordu. International Herald Tribune, 1 Haziran 1985. Bu kadın uyuyor muydu? Bunları tek ayak üstünde söylenmiş sözler olarak kabul etmek de mümkün. Temel insan hak ve özgürlüklerine dönük yalanlarla biçimlenen siyasal ortam kurşun gibi ağırdı. Yalan ve ona bağlı olarak yatsıma, hava gibi, su gibi yaşamın kopmaz bir parçası oldu. Ölümü yaşama, yaşamı ölüme dönüştürdü. Yalanlar çok sayıda insanın ölmesi, işkence görmesi ve acı çekmesiyle sonuçlandı. Söylenenler doğru muydu? Ya da kimin söylediği daha doğruydu? Asker Evren'in mi, sivil Özal mı doğru söylüyordu? İnsanlar doğruluğuna inandıkları şeylere bile yalan süzgecinden geçirerek yaklaşmaya başladılar. Duyduklarıma inanamıyorum diyerek kapı arkalarında, masa altlarında fısıldaşan insanlar göz gözü görmez bir toz bulutu, bir karanlık içine itildiler. Doğruyu bulmak özverili bir uğraştı. Doğrular yalan ve yatsıma çamuru ile örtülmüştü. Özenle, sabırla ve inançla yaklaşıp yıkayıp temizlemek gerekiyordu üstündeki pisliği. Korku ile donatılmış insanların büyük çoğunluğu özenli, duyarlı ve sabırlı değildi. Kolay yalanların, ucuz yatsımaların peşinden gitmek hem kolay hem de tehlikesizdi. 12 Eylül'ün yalanları evreninki propaganda ağırlıklıydı. 6 Kasım'ınkiler Özal'ınki siyaset. Asker evrenin ağzından çıkan sözlerin doğruluğuna inanmaya hazır büyük bir kitle oluşturulmuştu propaganda aracılığıyla. Evrenin ne olduğu, ne yaptığı biliniyor şimdi artık. Sivil Özal'ın söyledikleri siyasal ortamdan yansıyan doğrulara da inanmayan bir kitle yarattı. Özal'a artık kimse inanmıyor. 12 Eylül'ün yalanları askeri otoritenin, 6 Kasım'ın yalanları ise sözüm ona Liberal Parti'nin tek elindeydi. Goebbels anılarında propagandanın tekelleştirilmesi gereği üzerinde duruyor. Ona göre tersi kanıtlanmadığı ve iyi zamanlanabildiği sürece düpedüz yalan söylemek, başarılı propagandanın ve ona dayalı siyasetin en gerekli koşullarından birisidir. Kişiler ve olaylar için kullanılacak deyimler ve sloganlar merkezi örgüt tarafından özenle saptanır ve iyi seçilmiş aralıklarla kullanılır. Bütün bunlar yapılırken hem iç hem de dış kamuoyu etkilenmeye çalışılır. L.W. Dobb, Goebbels Principles of Propaganda 1962 sayfa 508-522 aktaran Profesör Doktor Türker Alkan. Şimdilerde psikolojik savaş dedikleri şey bu olmalı. Zincirlerini koparmasa da yalan duvarlarını aşmayı başaran bir kısım insan, istendiği kadar saptırılsın, gizlensin ya da tersi savunulsun, gerçeklerin bir gün konuşulabileceğinin keyfini yaşıyor. Yaptıklarına pişman olan, söylediklerinden utanan, sıkılan, yüzleri kızaran insanların arasında dolaşmak ne güzel şey. Yalanlarını yüzlerine vurmak, bir daha yalan söyleyecek misin diyebilmek ne büyük mutluluk. ANAP döneminde yalanları yüzüne vurulacak çok sayıda devlet ve siyaset adamı olduğu bir gerçekti ama işkenceyi yatsırken bile Özal'ınkini doğrulayanlar vardı. Buyur çay kahve içelim diye sorgulama yapılmaz diyen Genel Başkan Yardımcısı Keçeciler 4 Şubat 1986, işkence olaylarını araştırmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işi olmadığını, bunun devletin yargı organlarına güvensizlik anlamına geleceğini söyleyebiliyordu. 30 Ocak 1986. Bir süre sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun iktidarları döneminde kurulmuş olmasından övünç duyduğunu belirtiyordu. ANAP'ın ağır toplarından Kamran İnan, Türkiye'de işkence kalkacak derseniz yanılırsınız diyecek kadar gerçekçiydi. 3 Mart 1989. Adalet Bakanlarından biri Mehmet Topaç, İsteyen işkenceyi inceler, kapılarımız herkese açık derken 5 Şubat 1989 öteki Oltan Sungurlu ilk kez işkencenin varlığından söz ediyor. Bu bir eğitim ve kültür meselesidir. Bunu kanunlarla çözemezsiniz diyordu. 9 Kasım 1990. Ali Bozer daha gerçekçiydi. İşkence haberlerinin AYT müzakerelerinde karşımıza bir engel olarak çıkarılmasından yakınıyor. 24 Şubat 1988, bir yıl sonra Helsinki İzleme Komitesi'ne 1980-86 yılları arasında 3.911 işkence suçlusundan 375 polis memurunun hapis cezasına çarptırıldığını söylüyordu. 20 Temmuz 1989. Ara dönem bakanlarından Evren'in ve Özal'ın hukuk danışmanlarından Profesör Suat Bilge, bunu yazmayın ama Türkiye insan hakları konusunda Sudan ve Yemen düzeyinde ve ben bundan utanıyorum diye günah çıkartıyordu. 1 Eylül 1991. ANAP'ın kurtuluş umudu Mesut Yılmaz, Dışişleri Bakanı iken Türkiye'de işkence olayından daha fazla asılsız işkence iddiası var diyerek durumu idare ediyor. 19 Şubat 1988. Başbakanlık koltuğuna oturtulduktan sonra kendinden öncekiler gibi devletin güvenlik güçlerine asılsız suçlamalar yöneltilmek suretiyle tahrikler sürmektedir diyordu. 11 Temmuz 1991. O da Evren'inkinden, Özal'ınkinden etkilendiğini her fırsatta kanıtlıyor, teröristlerin insan haklarının arkasına sığındığını söylüyordu. Benimkiler iddia değil. Ülke yönetimini ele geçiren Özal'ınkiler, sanki Evren'inkilerle söz birliği etmişçesine insan hakları ile ilgili suçlamaların tümünü maksatlı ve dış kaynaklı buluyorlardı. Eli kolu bağlı ölüsü bir jandarma karakolunun bahçesine gömülen öğretmen Sıddık Bilgin için kaçarken vuruldu yalanını üretenler de bu yalanı savunanlar da yıllarca yargıç karşısında ter döktüler. Bingöl'ün Genç ilçesinde 31 Temmuz 1985'te öğretmen Sıddık Bilgin'i öldüren binbaşı Ali Şahin, Assubaylar Mehmet Acar, İbrahim Yıldız Görür ve Erbaş Suat Akova 6 yıl 8 ay ve 26 gün süren yargılamadan sonra Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce birer yıl hapis cezasına çarptırıldılar. 27 Nisan 1992. O günlere denk düşen bir başka yalan örneği de itirafçı polis Sedat Caner'e ilişkin açıklamalarda yaşandı. Sonradan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan bile olan dönemin İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut, her iki olayı da gözünü kırpmadan tek ayağının üstünde durarak bir solukta açıkladı. 28 Ocak 1986 günlü basın toplantısı. Türkiye'de demokratik rejimin kanun hakimiyetinin, can, mal, ırz emniyetinin güvenlik güçleri tarafından sağlanacağına inanıyoruz. Demokratik rejimin geleceğini güvenlik güçlerine bağlayan bir ara rejim adamı, konunun önemini bundan daha iyi açıklayamazdı. Hiç şaşırmayın. Biz bu görevimizi yaparken bu teşkilata haksız olarak sürünmek istenen lekeye müsaade etmememiz kadar tabii bir düşünce tarzı olamaz. Lekeler, haklı lekeler, haksız lekeler olarak ikiye ayrılıyor demek ki. Maalesef müdafaa ediyorum. Çünkü Türk polisi teşkilatının müdafaaya ihtiyacı olmaması icap ederdi. Varsa ne denebilir? Onu da söylesene. İşkence yaptığı gerekçesiyle, işkenceyle adam öldürmekle suçlandığı için mi diye sorulabilirdi. 18 ay hapse mahkum olan Komiser Mehmet Yılmaz niçin hala görevde? SHP Tunceli Milletvekili Rıdvan Yıldırım sorunu aylar önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirmiş, Bakan Akbulut'tan soru önergesine yazılı yanıt istemişti. Yıldırım'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü 2. Şube 1. Kısım'da halen hazır ekipte bulunan Komiser Mehmet Yılmaz, işkence suçundan Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı 2 numaralı askeri mahkemesince mahkum edildiği ve bu mahkumiyetin askeri yargıtayca da onaylandığı doğru mudur? Kararda bir kişinin işkence uzmanı olarak nitelendiği doğru mudur? Aynı kişinin yine işkence suçundan Ankara Yeni Mahalle 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 10 ay hapis, 5 ay meslekten uzaklaştırılma cezası aldığı doğru mudur? Bu olaylar doğru ise bu kişinin için aktif bir görevde tutulmaktadır. Kendisi özel bir himaye mi görmektedir? Sorusu yanıtsız kalacaktı. 7 Aralık 1985. Bu örnekleri çoğaltmak olası. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bazıları hala görevde olan gözde elemanlarından İsmet Taşhan, Aydın Genç, Mehmet Hayta, Kemal Kartal ve Enver Göktürk insan haklarına aykırı davrandıkları için yargılanmalarına, ceza almalarına karşın mesleklerinde aşamalar gerçekleştirdiler, önemli görevlere getirildiler. Mahkeme kararı bize resmi olarak gelmemiştir. Geldiği zaman elbette görevine son vereceğiz. İşkence konusunda sizin bakan olarak yaptığınız açıklamalarda bir iddiadan öteye gitmiyor. Batılı bir gazeteci sorusuna bu konuda siz de yalan söylüyorsunuz diye başlardı. İşkence iddiaları yalansa yalan beyanda bulunmak suç olduğuna göre bu konuda yargı yoluna gidecek misiniz? Benimkiler iddia değil. Binlerce kişinin sorgulandığı bir dönemin acısını içimizde taşıyoruz. Binlerce değil, bir kere yüz binlerce. Rejimimizin yıkılması için çalışanlar Türkiye'den ellerini hala çekmediler. 1980 yılının Eylül'ünden beri iktidardalar, haberi yok. Düşününüz ki bazı kişiler ellerine aldıkları 3-5 parça kemiği bir kafatasına bir yere gömseler ve kazılan yerlerden bu kemikler çıksa, Ermeni çetecilerin kestikleri dedelerimiz akla gelir, televizyonda haber olur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hali ne olur? Bence hiçbir şey olmaz çünkü. Çünkü Kasaplar Deresi olayı ülke yönetimindekilerden hiç kimsenin yüreğini titretemedi bu ülkede. Nevala kasaba, yani Kasaplar Deresi, Siirt'te kentin çöplerinin döküldüğü yerin adı. Kent çöplüğüne öldürülen insanların atıldığını yazmaktan utanıyorum. Bize değişimin simgesi olarak yutturulmaya kalkışılan Özal'ın yönetimindeki Türkiye'de bu utanç verici olayın unutulmamasını istiyorum. 20 Haziran 1989'da Siirt Cumhuriyet Savcılığına verilen listeyi sunuyorum. Mehmet Sevgat, Süleyman Erdem, Orhan Alpaslan, Ferhan İl, Cevdet Günerhan, Mehmet Ağarsan, Yaşar Kahraman, Abdülmecit Yılmaz, Hamit Avcı, Salman Kara, Abdullah Acar, Çiçek Selcan, Emin Sarık, Kazım Sürgeç, Fadıl Tunç, Hazal Sevilgen, Donar Akay, Hanem Yaverkaya, Bedri Mervan, Cemil Tunç, Mehmet Sevilgen, Abdülkadir Hançer, Osman Şanlı, Ekrem Güven, Ahmet İbin, A. Ali Demir, Murat Zeyrek, Mehmet Şeyh Gündüz, Adife Sakık, Ahmet Ergin, Hüseyin Yıldız, Ramazan Kaplan, Ali Uğur, M. Sait Yıldırım, Enver Durar, Medeni Keleşoğlu, Ahmet Çelik, Hamit Doymak, Zübeyir Yıldırım, Hamit Dağtekin, Ahmet Toygur, Cemal Tepe, İbrahim Turçak, İrfan Eren, Bedrettin Timurtaş, Ömer Aytur, Ali Kaya, Nurettin Oktay, Vasfi Kılıç, Hamit Bafi, Leyla Dal, Ahmet Aydın, Mehmet Dağ, Kasım Kocaman, Mehmet Oktay, Mahsum Korkmaz, Ekrem Bidol, İbrahim Kurt, Hasan Akan, Sofi Ömer, İbrahim Savaş, Ramazan Erberk, Veysi Yıldırım, Murat Kaya, Nezir Yavuz, Ali Ekrem Bidav, Haydar Uzunyol, Harun Aras, Tekin Sevim. Gazeteci Günay Aslan, dilekçesini 20 Haziran 1989 tarihinde Özalp Cumhuriyet Savcılığı verdi. Verdi de ne oldu? Hiç. Ceza muhakemeleri usulü kanununda sanığın yalan söylemeye hakkı vardır. Sanığın sözlerinden ötürü cezalandırılması hükmü kanunlarımızda yoktur. Bu tümceyi söylerken tek ayağın üstünde uyuyor olması gerekir insanın. Çünkü değil sanıklar savunma görevleri nedeniyle yargılanan ceza alan avukatlar bile oldu. Halit Çelenk, Çetin Özek, Emin Değer, Süleyman Demirkapı, Mehdi Bektaş, Hasip Kaplan, İyi Sami Çakmak, Nihat Toktay, Ercüment Tahiroğlu, Zeki Oruç Erel, Mustafa Özer, Erdinç Uzunoğlu, Ali Rıza Dizdar, Zeki Tavşancıl, Feridun Bildibay, Yalın Damatoğlu, Rasim Öz, Turgut İnal, İbrahim Dursun, Gülseren Dönmez, Atilla Coşkun, Hüsnü Öndül, Esin Kılıç, Uğur Söylemezoğlu, Hasan Şahin, Gürbüz Özaltın, Aytül Yağanoğlu, Hasan Hüseyin Reyhan, Fethiye Pekşen, Bedi Yarıcı, Ramazan Ferhat, Gökçen Topçu, Murat Demir, Esin Fatma Kulaç, Zeki Öcal, Ali Yıldırım, Aydın Erdoğan, Bahri Belen, Engin Cinmen, Hasan Ürel, Ayşe Ülkü Uğuz, Salih Gökhan, Reşat Kadayıfçılar, Şükrü Gürel, Osman Yetkiner, Ersoy Sağlam, Abdurrahman Alaca, Yaşar Ertaş, Serhat Bucak, Bülent Tezcan ve nice insan savunurken suçlu durumuna düştüler. Avukatların bu öykülerinde de evreninki ile Özal'ınki hiç fark etmiyordu. Bu nedenle sanıkların %90'ı ben işkence gördüm der yargılanmaları sırasında. İçişleri Bakanı olarak işkence gördüklerini iddia edenlere bir komisyon kurup iddialarınızın tümünü inceleyeceğiz diye bir çağrıda bulunur musunuz? Ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon kurup iddiaları araştıracağız diyebilir misiniz? 7. ayrımın sonu sayfa 94.